Merhaba Arka Fon Hikayesi dinleyicilerim. Selam Ayn Lakeş Alekin. İlk olarak size merhaba dedim. Şimdi de YouTube'a merhaba diyeceğim. Selam Ayn Lakeş Alekin sevgili YouTube izleyicilerim. Podcast'te merhaba dedim. Şimdi size merhaba dedim. Uzun bir ara vermek durumunda kaldım kendimce. 2 haftalık bir esimiz oldu. Sebebi Hindistan seyahatimdi. Aslında orada sizi haberdar etmek istedim gelişmelerden. Ancak internet müthiş seviyede düşük oranlı çalıştığı için orada çektiğim videoyu bunun sonuna ekleyeceğim. Böyle birkaç kısa videoda belki ekleyebilirim. Bakacağım çünkü bir şeyler çektikçe silen bir tip olduğum için. Ama sizin için çekmiş olduğum videoyu böyle oradaki bazı kısa bilgilendirmeleri çektiğim videoyu ekleyeceğim. Ama bunun dışında bu YouTube'un içeriği artık yani bir zahmet Hindistan'la ilgili olsun. Çünkü hem kendi öğrencilerimden hem simya arkadaşlarımdan hem de bundan bağımsız olarak bu yolculuğun işte getirisi ya da içeriğini merak edenler ya da sadece Hindistan'ın turistik tatil tadında nasıl olabileceğini merak edenler açısından böyle bir şey doldurayım dedim. Yani bir video çekeyim dedim. Bir podcast yayını yapayım dedim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki yine hiç plan yapmadan açtım. Her zaman olduğu gibi. Sadece başlık belli. Ferrarisini Satan Bilge diye bir kitap vardı. Böyle kült olmuş kitaplarımızdandır. İşte Secret gibi, ondan sonra işte Zero Limit gibi falan böyle. Yani kült bir kitaptır. Ben bu kitabı okuduğumda çok etkilenmiştim. Yani adamın oradaki yaşadığı şeyi yaşayabileceğimi sanmıştım. Ama sonrasında hayatıma bir tanesini bile uygulayamadığımı görünce hemen demiştim. Fakat Ferrarisini Satan Bilge kitabı şu kadarcık bir kitap ve şey anlatıyor. İşte hani çok kısaca hani şey yapmayanlar için, hiçbir fikri olmayanlar için söyleyeyim. Böyle hani çok varlıklı, böyle yediği önünde yemediği arkasında böyle bolluklar içinde olan bir adamın şu an hatırlamadığım bir sebepten dolayı kendini arama yolculuğuna çıkıp Hindistan'a gidip orada bir hani elindeki tüm mal varlığını gözden çıkartıp kendine doğru olan yolculuğunu anlatıyor. Orada da işte Hindistan'da bir guru buluyor falan filan. Tam bir Nilüfer özeti oldu gerçekten. 400 sayfalık kitabı da böyle özetliyorum. Tabii oraya yani hep şunu düşünüyordum ben. Yani bu adam gitti de ne bildi? Yani koca Hindistan'da. Hani koca Hindistan'ı bırakın. Yani şuradan Yalova'ya gitsek. Yani orada mesela çok iyi bir usta olsa, çok iyi bir şeyin rehberi olsa, eğitmeni olsa bulamayız. Yani 100 kişinin içinde hani bir kişiye de denk gelemeyiz. Bana böyle bu kısım acayip ütopik geliyordu. Sonra onlarla hangi dilde anlaşacağız kısmı beni çok şey yapıyordu. Çünkü ben bazen çok heyecanlandığımda ve çok önemsediğimde bir konuyu Türkçesini bile almayabiliyor kafam. Yani özellikle mesela çocukları doktora götürürdüm. Bu hani böyle ilk 3 yaşa kadar. Yani mesela bir gıda takviyesi verilecek ya da bir ilaç kullanılacak böyle komplike. Ben anlamıyordum hiçbir şey. Ses kaydı falan yapmaya başlamıştım. Çünkü dikkatimi verdikçe daha çok dağılıyordum. O yüzden mesela bu da benim için çok bir merak konusuydu. Nasıl oluyor, nasıl buluyorlar diye. Aslında 2019 yılında benim şu anda eğitmeni olduğum okulun kurucusu olan Deniz Şiva eşiyle birlikte bir Hindistan tatili yapacaktı. Ben de gidecektim onlarla. Fakat pandemi devreye girince kaldı yani o mevzu. Artık Hindistan'a gelene kadar neler neler. Onlar da zaten gidememişlerdi. Sonrasında onların defalarca yani her sene böyle bir yaz bir kış gitmeleri oldu. Bu süreçte de oraya çok tesadüfi bir şekilde biri aracılığıyla gidiyorlar. O birisi de bizim simya yolculuğunda çalıştığımız yükselmiş üstadlarla çalıştıklarını söylüyorlar. Yani bu çok enteresan. Çünkü bazı bilgiler kanallık yoluyla geliyor denize. Ve kaynak olarak da bu yükselmiş üstadlardan bahsediliyor. Hatta bizim simyada tavsiye ettiğimiz sadece ve sadece tek bir kitap vardır ki o da burada olmalı. Ölümsüz Üstadların Yaşam ve Öğretileri diye bir kitap. Bu kitapta işte bu bahsettiğim yükselmiş üstadlardan bahsediliyor. Yani bahsettiğim şey çok ütopik. Hatta ben o kitabı ilk elime aldığımda daha hani burada evde müthiş bir temizlik paklanma enerjisi var. Süpürgeler, müpürgeler. Nerede bu kitap ya? Şey oldu. Ben de yolculuğumun daha henüz başındayım. Zaten kafamda bir sürü şüphelerim var. Diyorum ki yani... burada. Diyorum ki... Yani adam 700 sene yaşamış. Yok artık falan. İşte yok. İşte orada bir mağaraya giriyor. Mağarada kör gözü açılıyor. Topal olan yürüyor. Ölü olan diriliyor falan. Şöyle bir kitap. Bizim tavsiye ettiğimiz kitap. Bu kitabın içindeki rehberlerle çalışıyoruz. Yaşayanı var, enkarne olanı var. Dediğim gibi çok ütopik gelebilir. Vallahi haklısınız. Bana da öyle gelmişti. Kitabı dedim ya elimden 1000 kere atıp fırlattığımı biliyorum. Kitap 3 cilt aslında. Hani ben bulamadım bu rengin diyebilirsiniz. Bu 3 cildin bir araya gelmiş hali. Yani bu kitabı şu anda bu tavsiyeyi gören, bence çağrıyı duyan. Ha okursunuz okumazsınız onu bilemem. Neyse. Bu kitapta da işte sayısını hatırlayamadığım miktarda arkeoloji uzmanı olan Amerikalı şahıslar Hindistan'a ne var yani burada bu kadar ruhani nedir mevzuları diye bilimsel bir araştırmaya gidiyorlar ve bu bilimsel araştırmanın sonuçlarını da buraya yazıyorlar. Yani aslında işin bilimsel tarafı da var. Ama tabii adamlar o kadar ütopik şeyler yaşıyorlar ki artık. Şurada mesela o ekip. Bu arkeoloji ekibi. Gemiyle İndiya'ya gidiyorlar kendileri. Neyse bizimkiler de oraya gidiyorlar. Hiçbir beklentileri yok. Yani bir grup bulacağız, edeceğiz falan diye bir şey yok. Sonra o ara yani tesadüfi gelen kişi diyor ki ben sizi biriyle tanıştıracağım. İyi falan diyorlar. Sonra bir tanışıyorlar ki adamlar şey diyorlar. Merhaba işte biz sizi işte yükselmiş üstadların çalıştıkları, daha öncesinde tapas yaptıkları, inzivaya girdikleri mağaralara götüreceğiz. Çünkü biz onlarla çalışıyoruz. Tabii bizimkiler şoka giriyorlar. Tabii bunlar tesadüf gelmiyor artık. Bunlar muhteşem mucizeler, o da ayrı. O zamandan bu zamana onlar aslında bireysel olarak kendi rehberleriydi oradaki guru. Fakat geçen sene itibariyle yine çok büyük bir tesadüf sonucu biz eğitmenlik eğitimi için Samsun'a gittiğimizde onların kendilerinin bireysel çalışmasının olduğunu öğreniyorlar. Çünkü guru şöyle diyor, bugün çalışacağız ya da işte şu ay geliyorsunuz. Yani gelir misin eder misin yok yani geliyoruz çalışıyoruz şeklinde. Ama bizim eğitmenlerin işte şu an eğitim var tamam onlar da gelsin diyor ve bir anda kendimizi gurunun karşısında kriya yogaya inisi olurken bulduk ki kriya yogada ayrı bir mevzu hiç oraya girmeyeceğim çok uzun ve böylelikle bizim okul ve Siddha Pit yani Alşimi Bilgelik Okulu ve Himalaya Siddha Pit Okulu bayağı resmi böyle kol kola girmiş bir partnership oldu bir okul haline geldi. Oradaki guru aslında izin gelmemiş olsa kesinlikle konuşamazdım. Bu arada onu da çok iyi biliyorum. Oradaki guru yıllarca odasından hiçbir şekilde çıkmamış. Bazen hani sadece 2 saat insan arasına karışmış. Oturduğu yerden sürekli meditasyon ve tapas yapan biri. Ama artık sistem ona da diyor ki çık dışarıya ve bu insanlara artık yol göster. Hani onun da bir zamanı vardı. O da zaten farkında. Ve bir anda işte kendisini Zoom bağlantılarının karşısında bir anda işte İstanbul'dan gelmiş 20 kişilik işte 25 kişilik 40 kişilik ekibin karşısında buluverdi o da. Çok da esprili. Gerçekten çok. Yani her şeyi biliyor ya. Şey diyor ya mesela. Yani diyor Instagram'ı diyor alıyorsun diyor. Böyle diyor işte kaydırıyorsun ekrana. Yani bunun ne katkısı var falan. Bu nereden biliyor ya bunları falan. Her şeyden haberi var. Yani müthiş, müthiş bir şey. Tabii ki her şeyi bilen tarafı aktive olduğu için kendisinin. Tabii işte biz de bu doğrultuda, bu yolda gurumuzla ben de ilk kez fiziki olarak karşılaşmış oldum. Tabii çok farklı bir deneyim yani. Gerçekten çok değişik bir deneyim. Çok güçlü bir enerjisi var. Ve her fırsatta bize şunu söyledi. Yani gerçekten buralara kendinizle gidebilirdiniz. Bu gittiğiniz yerleri. Ama gurusuz aydınlanılmaz. Yani bunu Osho da söylemiş. Hani gurusuz aydınlanırsan delirirsin. Böyle bir şey var yani. Bunun hani en alt başlığında bence ilkel beynin kendini bir yere ait hissetme arzusu olduğunu düşünüyorum. Ama bunun dışında da yani illa bir topluluğun mensubu olmak durumunda değilsin. Ama yani bunun belki daha sonrasında sebeplerine bakarız daha detaylı. Yani konumuz bu değil ama ya o kadar çok söyledi ki yani burada yani şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz. Eyvallah ama bunu gurusuz yapamazsın. Yani bir mantra verebilirim ben sana. Bazı mantralar anonim mantralar. Ne? İşte Om var. Om Namah Shivaya var. Ondan sonra ne bileyim Om Bhurbhuva Svaha Tatsavitur Varenyan. Eyvallah. Yani bunlar anonim diyorum ben. Anonim mantralar. Yani bunlar dile pelesenk olmuş mantralar. Bir de ustanın verdiği mantra var. Usta onu size inisiye ederek veriyor ve o artık böyle hücrelerinize sirayet etmiş oluyor ve o mantrayı nemli şekillerde çekiyorsunuz. Yani bazen işte nefes alırken hiç aklından geçiriyorsun. Bazen aklından geçirmeyip nefesi tutarken mantrayı söylüyorsun. Yani böyle o artık böyle senin hücrelerini sirayet etmiş oluyor. Tabii yöntemler de yine usta tarafından. Yani sen orada o dozajı çok mu aldın? Eksik mi aldın? Fazla mı aldın? Şimdi ben kendi eğitimlerimde de yani ben de bir çeşit ustayım. Her ne kadar o usta kadar şu anda olmasam da. Ben de mesela bir çalışma veriyorum. O ay o kişiye işte yani fazla doz aşımına uğratmış oluyor. Fazla yapmış oluyor. Diyorum ki dur yani şimdi birazcık işte topraklanman gerekiyor. Şunu yapman gerekiyor. Çünkü yani tamam kitaplarda da bir şeyler bir yere kadar veriliyor, aktarılıyor ama orada işte yani ne oluyor sana? Mesela bazı çalışmalar çok ağlatır. Bazısı işte ateşlendirir. Bazısı boş baktırır. Yani onun içinden geçerken orada sana ne oluyor? O çalışmanın katkısı senden ne şekilde açığa çıkıyor? İşte kimisi çok esniyorum diye mesela üzülüyor. Diyorum ki ben de esniyorum. Yani ben bir çalışmayı yaptığımda bana yarayıp yaramadığını esnediğimde anlıyorum. Ama böyle bir normal bir esneme değil. Böyle çeneyi böyle buralara indirecek seviyede, gözlerden yaşlar akacak seviyede ben mutlu oluyorum. Ama kimisi de diyor ki ya işte ben çalışmayı yapamıyorum, konsantre olamıyorum, uykum geliyor, dikkatim dağılıyor, ayık durmaya çalışırken bakıyorum işte çalışma bitmiş. İşte yani bunlar guruya sorulacak, bunlar rehbere sorulacak mevzular. Yoksa herkes tabii ki bireysel olarak yapabilir. Guru ve rehber hiçbir şekilde hani günah çıkartmak gibi yani bir rahibi araya koyup ona anlatıp oh mevzum kapandı şeklinde değil. Gerçi onun da bakış açısını ben sonradan düşündüm. Orada da bazı şeyler var da. Neyse bizim Müslüman bilincine göre hani aracı koyma deniyor. Hayır aracı falan yok arkadaşlar. Biz direkt zaten Allah'la, kaynakla, üst akılla yani ne diyorsanız onunla zaten direkt bağlantıdayız. Yani bu bağlantıyı hiçbir kuvvet bozamaz. Ancak kuvvetlendirebilir. Ancak bağlantının en akışkan yolunu, en açık yolunu gösterebilir. O şekilde gidersiniz. Sonra belli bir seviyeye geldiğinizde, belli bir frekans seviyesine geldiğinizde tekrara düştüğünüzü hissedersiniz. O zaman usta, guru der ki tamam sen buraları hallettin. Şimdi şuradan da bir yol açıyorum ben sana. Hadi bakalım şimdi de buradan git. Şimdi de buradan. Yani tüm yolları açarak ışığınızın, frekansınızın ve bağlantınızın daha da kuvvetlenmesine katkı sağlar. O yüzden guru gerçekten çok kıymetli. Bunun dışında tabii ki öyle yerlere gittik ki Hindistanlılar dediler ki siz burayı nereden buldunuz? Nereden biliyorsunuz? Hatta fotoğraf çektirenler oldu. Böyle aa Türkler gelmiş falan. Ne hissediyorsunuz pek girdiğinizde mağaralara falan diyenler oldu. Şimdi yani tabii oraya gidiyorsunuz. Hani dümdüz dua edip de tabii ki yani çıkılabilir. Ama oranın bir ritüeli var mesela. O ritüeli biz bilemezdik. Bir sürü ritüeli var yani. İşte orada çiçekler çok önemli özellikle orada. Ya da ateş hani yakılıyor bazı yerlerde. Tabii ki bunlar yine bizim sevgili gurumuz ve onun sevgili yardımcısı Pankaj sayesinde haberdar olduk. Bu arada Rishikesh yani Yeni Delhi Havalimanı'ndan Indira Gandhi Havalimanı'ndan giriş yaptık. Oradan Rishikesh'e geçtik. Rishikesh aslında böyle guruların şehri gibi adledilen bir yer. Hatta ben bu seyahatime kesinlikle rehberlik eden ve beni yola katan bir kitap vardı. Bir yoginin otobiyografisi. Paramahansa Yogananda'nın kitabı. O da mesela kitapta hep Rishikesh. Rishikesh aşağı, Rishikesh yukarı. Enteresan bir şey vardı yalnız bu arada. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Kitabı ben geçen sene başladım. Bir 125 sayfa okuyup bırakmıştım. Çünkü bazı kitaplar akmıyor. Orada bir durmak gerekiyor. Sonra aniden Ekim ayında kitabı tekrardan okumaya başladım. Bu süreçte tam Yogananda'nın da Hindistan'daki gurusu tarafından batıya gidip birazcık oraya da Kriya Yoga'yı anlatmalısın, bu bilgileri yaymalısın deyip onu zorla Amerika'ya yolladığı bir süreç vardı. Zorla diyorum çünkü o, yani ustasına çok düşkündü. Usta da artık kendinden bir özgürleşsin de gitsin, hani yoluna baksın diye gönderiyordu. O süreçte ben hem Amerika hem de Hindistan bileti aldım. Çok enteresan. Yani 20 gün arayla önce Amerika'ya gittim, sonra Hindistan'a gittim. Yani kitabı okuduğum sürede oldu bütün bunlar ve bunların ikisi de benim aklımda yoktu. Yani ikisi de planlanmamıştı. Çok muhteşem bir şey yaşadım yani bu anlamda da. Mutlaka yani fark ettiğim hediyeleri var ama fark etmediğim hediyelerin de olduğunu düşünüyorum. Zaman içerisinde çıkacaktır bu eş zamanlık. Çünkü gerçekten çok garip. Çok garip yani. Evet mesela Yogananda'nın da orada çok önemli aşramı var. Hatta çok lüks yani çok lüks aşramlar gördüm. Böyle işte demir kapılarla böyle giriyorsunuz. Böyle çok tatlı şeyler böyle yapılar. Yurt gibi çalışma alanları var vesaire. Ama mesela bazı bu aşramların mesela Yogananda'nın aşramında şu anda herhangi bir kaynakla yani kanalla bağlantıda olan bir usta yok. Yani kitabi bilgisiyle yani ustasından kendi bir üstündeki ustasından öğrendiği bilgilerle orada ustalık yapan var ama direkt kanallık yoluyla bağlantısı olan bir usta yok mesela. Yani bu anlamda biz yine kendimizi çok şanslı hissettik bunu duyduğumuzda. Yani işte ben nasıl bulurum böyle bir şey derseniz inanın hiçbir fikrim yok. Ama niyet ettiğinizde mutlaka karşınıza çıkacaktır. Yani o usta sizi bulacak yani hiç merak etmeyin. Paramahansa Yogananda'nın kitabını gerçekten okuyun. Orada da Yogananda'nın bu tip niyetleriyle ne mucizeler yaşadığına şahitlik edersiniz. Ve belki de siz de o kitabı okurken yaşamınızda muhteşem eş zamanlıklar olabilir. Bunun için neler mümkün? Ki öyle de olacak. Onun dışında geçiyorum Hindistan'da guru demiş ki lütfen benim yemek yiyin dediğim yerler dışında bir yerde yemek yemeyin. Gerçekten öyle oldu. Zaten öyle bir vakit de olmadı. Yani sabah öğle akşam yemeği. Yemekler çok lezzetliydi, çok acıydı, çok baharatlıydı ve tam benlikti. O yüzden hiçbir şekilde açlık hissetmedim. Hiçbir şekilde acıyı yemem diyen arkadaşlarımın da artık ben bu mevzuyu çözdüm diyerekten hapır da hapır acı yediklerine şahit oldum. Çünkü güzel bir acı yani böyle çıkış sıkıntısı yaratmayan, tatlı tatlı yakan bir acı. Hindistan'a dair tabii işte yok çok kirli, şöyle böyle, aman işte hasta olursun, ay mikrop kaparsın diyen çok oldu. Ben zaten mikrobun kendisi olarak gitmiştim oraya tırnak içinde. Çünkü oraya gitmeden 3 gün önce inanılmaz bir ateş ama içten yanmalı yani 45 derece ateş var içeride dışarıda hiçbir şey yok Bu oraya gitmeden önce aslında yani o ustayla karşılaşma öncesinde de bir arınma oluyor arkadaşlar. Giden oraya gitmek üzere olan birçok kişinin başına gelmiş bir şey. Hiç uzun zamandır ben hastalık neydi hatırlamazken böyle bir şey yaşadım. Ve orada da zaten bir remedi verdi arkadaşlarımdan bir tanesi. Bir doz remediyle ertesi gün dimdik ayaktaydım. Gerçekten remedi de acayip bir şeymiş. O konuyla da bilahare ilgileneceğim. Bunun dışında bence mevsim olarak Hindistan'a gitmek için en tatlı mevsim Eylül-Ekim ayıdır. Yazın çok yağmur, muson yağmurları olduğu için bu dağ tepe bayır falan çıkmak sakat. Çünkü çok ciddi anlamda söylüyorum arkadaşlar. Survivor parkurundan çıkmış gibi hissettim kendimi. Bizim gittiğimiz mevsimde gündüz sıcak ama akşam inanılmaz soğuktu. Ve Hindistan gibi yaz mevsimini daha çok yaşayan yerlerde izolasyon sıkıntısı var. Kıbrıs'ta da öyledir. Dolayısıyla klimaları sıcak çalıştırmıyor. Isıtıcıları ışık görevi görüyor. Sadece psikolojik olarak ısınıyorsunuz. Soğuktu yani. Gerçekten çok soğuktu ve ben ekstra soğuk odalara denk geldim. Mesela otel odası yerine Himalayalarda Tiny House'a denk geldim. Tiny House'un kapısı kapanmıyor. Suyu akmıyor. Yatak daş. Gerçekten daş yani. Böyle sağ ve sol kalçamda morluklar oluştu. Ben bunu niye yaşadım ya? Dedim yani gerçekten ben bunu niye yaşadım acaba? Böyle tecrit gibi bir şey. Sabah böyle çatımda maymunlar cirit atıyordu. Bir yandan şimdi bakıyorsun Karadeniz gibi, bir yandan işte böyle Akseki vardır böyle Alanya Konya arası. Orası gibi ama maymun çıkabiliyor. İşte langır diye bir hayvan var gene maymun cinsi. O çıkıyor. Fil çıkıyor. Ceylan çıkıyor. Kaplan ve jaguar da var. Allah'tan görmedik. Görenler oldu da ben görmedim onu. Yani diyeceğim o böyle hani sürprizlerle dolu. Çünkü ormanın içinde idi o Himalayalardaki şey. Ha ne oldu? İlk gün Rişikeş'teki yani yine otelde ama çok soğuktu. Saç kurutma makinesini böyle yorganın içine sokup ısıtıp öyle giriyordum. O yüzden makineyi gerçekten onurlandırıyorum. İyi ki götürmüşüm. Himalayalardakinde tabii böyle bir de benim oda arkadaşım da son anda gelmedi. Tek başımayım. Dedim ki Allah'ım dedim yani tamam şartlar bu. Eskiden olsa kesin panik atak geçirirdim. Tırnak için alıyorum. Net söylüyorum yani dayanamazdım yani. Hani pis mi? Bu arada pis. Hindistan pis bir şehir. Çöp falan yok. Fakat pislikleri pis olduklarından değil, o kadar hoşgörülüler ve bu konu o kadar onlar için önemsiz ki orada önemsemiyorlar. Bize mesela bir temizliğe gelen biri olur. Temizliğe gelecek kişi temizliğe gelmeden önce evi temizler annem mesela. Aman ayıp olmasın kadına ev ne kadar kirlenmişti. Bizim anlayışımız böyle ama onlarda öyle bir anlayış yok. Müthiş bir hoşgörü, müthiş bir şefkat enerjisi, müthiş bir disiplin arkadaşlar. Ben böyle bir disiplin görmedim. Bir çalışma aşkı, herkes işini aşkla yapıyor yani. Aşkla ve sakin ve sükunet içerisinde. Yani hani Amerika'nın mesela normalde çok sıkıdır falan girişi çıkışı. Yani mesela Japonya'da belki gene. Ben bu kadar havalimanında bir disiplin görmedim. Çok şaşırtıcı geldi bana açıkçası. Çok disiplinliler. Çok önemsiyorlar her şeyi. Dediğim gibi çok hoşgörüler. Pislikleri de ondan kaynaklanıyor. Ona kanaat getirdim. Düşündüm yani buna kafa yordum. Sonra odamda dedim ki yani ben yani burada bir 5 gece kalacağım ve lütfen Allah'ım beni ilahi kollarını al sıcacık böyle beni sar sarmala yani lütfen uyuyabileyim dedim. Aa bir baktım çok güzel uyuduğum sabah kalktım işte güneşin doğuşunu izledim falan sonra akşam vakti gene yatma vakti geldi. Ay dedim lütfen yani lütfen uyuyayım uyuyayım. Valla böyle böyle geçti. Bir oda maceram, iki parkurdaki uçurum yani şu kadarcık bir patika yol, aşağısı uçurum, Yani dediğim gibi benim için ben gelmiyorum arkadaşlar. Buradan siz devam edin. Aşağıda bekleyeceğim derdi eskiden Nilüfer. O yüzden kendimi onurlandırmam gereken bir case oldu bu. Konu başlığı oldu. Yani mevzumuz bu değildi. Yani başka bir amaç vardı. Fakat burada bir de böyle bir şey çıktı. Yani kendimi yeterince birçok konuda onurlandırdığımı düşünüyorum. Ama yani bunu başarmış olmak benim için çok acayip bir şey oldu. Yani bunu tarif edemiyorum. Ve müthiş bir özgürlük alanı bu. Yani insanın bu tip koşullardan özgürleşmesi çok acayip bir şey. Yani bunu tarif edemiyorum. Bazı şeyleri anlatamıyorum diyorum biliyorsunuz. Bu da yine anlatamadığım şeylerden biri. Çok şükür sağ salim geldik vazifemizi. Yani çünkü ben bunun bir yandan da bir vazife de olduğunu düşünüyorum. Kim için? Hepimiz için. Tüm varoluş için. O yüzden orada zaten yapmış olduğum çalışmalar tabii ki bana da katkı ama hepimize, tüm varoluşa, tüm talep edenlere katkı olsun dedim. Yani herkese değil, talep edene, çünkü o da yine özgür iradeye müdahale olmuş oluyor. Yani böyle, yine bir sorunuz olursa Hindistan'la ilgili seve seve yardımcı olurum. Bunun dışında videoları ekleyeceğim, bakalım hangi videoları silmemişim. Bir tane bir 7 dakikalık bir video var, onu koyacağım. En azından hani bir görürsünüz yani nasıl bir yermiş falan diye. Hani Instagram'da falan takip edenler gördü. Mümkün mertebe paylaşmaya çalıştım. Çünkü çok internetle ilgili sıkıntı vardı. Elimden geldiğince ekledim ama böyle çok da bir şey eklemedim. Bir de dediğim gibi siliyorum yani ben çektikçe, paylaştıkça. Böyle. O zaman bana bu haftalık ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizleri çok seviyorum sevgili YouTube. Sizleri çok seviyorum sevgili podcast kanalım. Varlıklarınızı onurlandırıyorum ve hoşça kalın diyorum. Evet, beni podcastlerime eğer mail yazmak isterseniz arkafonhikayeleri.podcast@gmail.com'a yazabilirsiniz ya da arkafonhikayeleri podcast Instagram hesabından bana direkt mesaj yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.